Ayrım 12.
Onlara lanet ediyordum ama bir yandan da şükrediyordum. Çünkü bizi bu çıkmazın içine sürükleyen gerçek bir düşman yakalamıştım. Biz. Bu oyunda bizim rolümüz neydi? Birdenbire işin ciddileşmesi, yaşamlarımızın önem kazanmasıyla hakarete uğramış yaralanmıştık. Bizi suçsuz yere çekip almışlardı. Biz ki daima kendi zararsızlığımıza, yeteneğimize, iyi niyetimize hayran, barışseven, savaş sonrası Almanları gibi davranmıştık. Biz özgürlük, güvenlik, dokunulmazlık gibi yasal hakları olan suçsuz insanlar, dünyayı dolaşan yanık tenli gezginler buna dayanamazdık. Savaşın bitiminden 30-32 yıl sonra birdenbire önümüzden televizyon ekranlarını kaldırıp karşımıza kendi resimlerimizi asmışlardı. Bu sümüklü olanlarla iğrenç kızlar da doğudan kalkıp gelmişler ve bizi tutsak etmekle kalmamışlar, küstahlık da etmişler, bize sorumluluklarımızı hatırlatmışlardı. Biz de kendimizin İsraillilerin işgali altındaki bir köyde, bir Arap evinin önünde atılan kurşundan gerçekten sorumlu olduğumuzu kavrayıp korkarak onlara itaat ediyorduk. Şimdi şu an hiçbir terör izi yoktu. Tabancalar ve bombalar ceplere girmişti veya gözüme gözükmüyorlardı. Birinci mevkiye giden koridorda hosteslerle 31 numara durmuş konuşuyorlardı. Yolcular rahat rahat koltuklarında oturuyorlardı. 4F dedi Bayan Schmidt. İsabet diye cevap verdi Bay Schmidt. Amiral Batt'ta oynuyorlardı. Ben pastanın tadını alıyordum hala. İlk bakışta normal bir uçuşa hazır gibiydik. Hareket öncesindeki kısa bekleyiş anında olduğu gibi. Sadece geçen 48 saatin perişanlığı yüzlerden belli oluyordu. Nispeten sükun içinde olunmasına karşın dudak kenarlarında ve gözlerde hala korku izleri vardı. Aynı zamanda şu daracık uçağın hapishaneye dönüştürülmesinin dehşeti gözlerde okunuyordu. Her şey, her şeyle ilgiliydi. Hepimiz birbirimizden sorumluyduk. Dost veya düşman, kimse kendini ayrı tutamazdı. Bu Filistinliler özellikle bunun için gelmişlerdi ve bize tabancalarıyla çektikleri vaazla yakınlarımıza sevmeyi öğretiyorlardı. Şu korsanlar, bunlar yoksa idealistlerin son kalıntıları mıydı? Her şey tersine dönmüş gibiydi ve duvara yerleştirilen patlayıcılara rağmen bu dönüş belli bir huzur sağlamıştı. İki yudum içki, bir lokma pasta, bir süre değişik bir canlılık vermişti. Sanki normal dünyaya geri dönmüş gibiydik ve noksan bir şey yoktu. Ben buna sevinebilirdim. Sesimi çıkarmadan oturuyordum. Öğleden sonraki süre sakin geçti. Gene yemekte tavuk verdiler. Bir de portakal. Onu sakladım. Hosteslerin üzerinde yeni ve ince elbiseler vardı. Ingeborg pamuk veya tampon verilmesini rica etti. Ruth da ona biraz sabretmesini, birçok kadının regle olduğunu, siparişleri öğlen getireceklerini söyledi. Sonra hemen 28 numaraya döndü ve bir şeyler dedi. O da dilekleri elebaşına aktaracaktı. Çocuklara oyuncaklar getirildi. Pille işleyen arabalar, füzeler, robotlar, buna benzer şeyler. Hemen arkadan ve önden bu oyuncaklardan çıkan vızıltılar, zırıltılar duyulmaya başladı. Çocuklar şimdiye kadar şaşılacak derecede uslu ve sessiz oturmuşlardı. Duruma büyüklerden daha iyi uyum sağlamış görünüyorlardı. Ama şimdi kendilerine bir değişiklik sunulunca gürültüye başladılar. Yorgunluğun verdiği sersemlikle başımı bir yere dayayıp uyumaya kalksam bir çocuk sesiyle yerimden sıçrıyordum. Ingeborg'la kozmetiklerden söz ediyorduk. Takma olduğunu sandığım kirpiklerinin gerçek olduğunu iddia ediyordu. Herkes onun kirpiklerine her zaman hayran olmuş. Bu yüzden kozmetikçilik yapıyormuş. Tırnaklarını sormaya cesaret edemedim. Herhalde içinde bulunduğumuz serada çabuk boyatmışlardı. Mallorca'daki otellerden ve plajdan bahsettiğimiz sırada ben onun bu tırnaklarla müşterilerinin yüzüne kremle masaj yapamayacağını düşünmekten kendimi alamıyordum. Ingeborg tek yataklı odalara zam yapılmasından yakınıyordu. Başka konuşacak bir şey kalmamıştı. Daha fazla düşünecek halim yoktu. Geçmişten de bir şey aklıma gelmiyordu. Arkadaşlarım, meslektaşlarım, ailem iyice geride kalmışlardı. Sanki bütün yakınlarım çoktan bana veda edip uzaklaşmışlardı. Kendi geçmişimin bile ne kadar gerilerde kaldığını, hatta gereksiz olduğunu hissediyordum. An be an daha da değersizleşiyordu. Ben bu uçağa binmeden önce kimdim, neydim, nerelerde neler yaptım, ne hissettim, ne düşündüm, hiçbir değeri kalmamıştı. Birkaç yıllık yaşamımda Ne gibi güçlüklerle karşılaşıp yendiğim artık kimseyi ilgilendirmezdi. Beni bile. Benim yaşam öykümün hiçbir rolü yoktu. Bunun için bunun bilançosunu çıkarmanın bir anlamı olmadığını görüyordum. Yıllardan sonra ilk defa örgü örmek için istek duymak. Fakat nöbetçiler şişleri elimden hemen çekip alırlardı. Bizi hep göz hapsinde tutuyorlardı. Görevlerine bir memur gibi bağlıydılar. Tuvalete gitmek istersek elimizi uslu uslu kaldırıp işaret etmelerini bekliyoruz. İşareti tabanca ile veriyorlar ama yumuşak davranıyorlar. Bizi kaçıranlar dostumuz ve yardımcımız. Ingeborg başını küçük masacığa dayamış uyuyor. Uzun süre tuvalete gitmemek için kendimi tuttum. Mümkün olduğu kadar beklemeye çalıştım. Öndeki tuvalet artık dolduğu için kapatıldı. Arkadaki iki tuvalete kokudan girilemeyeceğini söylüyorlar. Bay Schmidt sinirli başını kaşıyor. Baş derisinin bir yerine bir parmağı ile masaj yapar gibi bastırıyor. Bit mi var yoksa başımı ağrıyor? Neden böyle kaşınıp ovunuyor? Oyunda bütün gemileri battı. Hala kaşınıp durmasına kızıyorum artık. İzin verip vermeyeceklerini düşünmeden gazeteyi aldım. Sayfalar bir uçak içine göre fazla büyük tutulmuş. Yanımdaki hanımı uyandırmadan onu açmak, katlamak olanaksız. 28 numara gelip geçti, bana okumayı yasaklamadı. Makalelerin çoğunu konsantre olmadan okudum. Sanayicilerin başının kaçırılması ile ilgili haberleri aradım. Hiçbir şey bulamadım. Aslında gazeteyi acaba bizim için bir haber veya bir işarete rastlar mıyım diye karıştırıyordum. Elimdeki gazetenin evvelki güne ait olduğunu ve ondan evvelki günün haberlerini yazdığını unutmuş değildim. Fakat bizim durumumuz hakkında, kendim hakkında bir şeyler bulmam gerektiğine inanıyordum. Bir işaret, bir ön belirti bulunmalıydı. Terörizmle mücadele haberlerini içeren bir makale okudum. Yanda haydut suratlı, sırıtkan bir politikacının resmi vardı. Terörizmle mücadeleyi yanlış bulduğunu yazıyordu. Rotterdam'da anarşist zanlısı 4 kişi tutuklanmıştı. Başka bir politikacı bazı açıklamaların savunmasını yapıyordu. Bir tarihçi, General Rommel'in şimdiye kadar bilinmeyen bir günlüğündeki şifreleri çözdüğü için ödüllendirilmişti. Böylece sayfaları tarayarak son sayfaya kadar geldim. İçişleri ile ilgili haberler arasında bir yerlerde şu cümle mutlaka olmalıydı. Bütün rehineler serbest bırakıldılar. Veya bu isteğimde aşırı gitmişsem hiç değilse şöyle bir şey. Hükümet takası az önce kabul etti. Beynimde bir seyirme veya bir baş ağrısı başlangıcı. Şu sıralarda hükümetin bir kararı vardığından emindim. Telepatik bir bağlantı kurmak zor değildi. Önce kapalı bir salon, içinde geniş bir masanın çevresinde içi dolu erkek elbiseleri sıralanmış. Hepsi gri, lacivert veya pastel. Beyefendiler gayet düzenli ama yorgun. Anlaşmışlar. Çok fazla kahve içmişler. Yeterince tartışmışlar, artık evlerine gitmek niyetindeler. Hafta sonu. Gömlekleri terli değil. Hanımlarına güzel bir akşam için söz vermişler. Duşa ihtiyaçları yok. Ter kokmuyorlar. İstedikleri bu toplantıdaki yüzlerden başka bir şeyler görmek artık. Dosyaların kapaklarını kapatıyorlar. Fincanların dibinde kalan kahveleri soğumuş. Her şeyi ölçüp bittiler. İtiraz eden yok. Çoğunluk aynı kararda. Komisyon sorunu halletti. Kravatlarının düğümünü gevşetiyorlar. Görevlerini yaptılar. Ayrıntıları uzmanlar halledeceklerdir. Ultimatumun bitmesine daha bir gece ve yarım gün var. Biri gizlilik ilkesini hatırlatıyor. Konuşmacının bildirisini onayladılar. Daha yapılacak çok işi olanlar bir yudum meyve suyu daha içiyorlar. Ayağa kalkıyorlar, birbirlerine memnun bakıyorlar. Birkaçı rahatlamış olarak telefona koşuyor, ötekiler tuvalete, nöbetçiler selam duruyor, arabalar yanaşıyor. Bu hayallerle uyumayı deniyordum ama oyuncakların sirenleri beni uyanık tutuyordu. Sesleri insana polisi, hastaneyi, tehlikeyi hatırlatıyordu. Rahatsız ediyor, kulağımı tırmalıyordu. Pilleri çabuk biter diye umutlanıyordum. Kulaklarımı ellerimle kapadım, Petra'nın çocuğunu gözümün önüne getirdim. Büyümüş, güçlenmiş, 3 yaşında bir afacan. Daha robotlarla, arabalarla oynamasını beceremediği için onları zıplatıp duruyor. Bu seslere kendisi de gürültülü seslerle eşlik ettiği ve hiç rahat durmadığı için herkesi sinirlendiriyor. Petra bile sinirleniyor. Çünkü çocuğa yalnız bakmak zorunda. Babası sadece elektrikli oyuncaklar gönderip kendisi hiç gelmiyor. Petra'nın çocuğu da bu uçaktaki öteki çocuklarla birlikte zengin Arapların oğullarının oyuncakları ile oynuyor. Hem herkesi rahatsız ediyor hem herkes ona acıyor. Zavallı çocuk. Tutsak ve babasız. Kimse ona ilişmiyor. Kimse yapma demiyor. Kimse çocukların elinden pilleri çekip almaya kalkışmıyor. Saat 17.15'teki lig maçlarının sonucunu bilen var mı? Hafifçe güldüm, herkes gibi. Bokuma 4-1 diye biri bağırdı. 11, hayır hayır diye bu işleri bilen biri gibi konuştu. Bokum bugün Köln'de oynuyor ve HSV sanıyorum Kaiserslautern'da. Bir başkası bugün kupa maçlarının oynanacağını ileri sürdü. Frankfurt'lu olan gayet iyi biliyormuş. Favorisi olan takımı herkes tutuyormuş. Kadınların derdi başkaydı. Aramızda fısıldaşarak kadın bağlarının geldiği haberini veriyorduk. Böyle bir durumda bile erkekleri bu tür haberlerle rahatsız etmemeye dikkat ediyorduk. Derhal bir sürü el havaya kalktı ve kadınların hepsinin ihtiyacı karşılanıncaya kadar bir saate yakın zaman geçti. Birden aklıma kız arkadaşım H'nin anlattığı bir olay geldi. H 16 yaşındayken bir gün Roma'da St. Peter's Meydanı'nda kalabalık bir grupla birlikte Papa'yı görmek için bekliyormuş. Birden eteğinin altına bir elin girdiğini hissetmiş ve dönmüş bakmış. Tam o sırada önünden geçmekte olan Papa'yı korkutmak istemediğinden hafif bir çığlık atmış. Fakat adam hemen kalabalığa karışarak gözden kaybolmuş. Kendisi de aksi yönde ağlayarak kaçmış ve günlerce çapkın herifin adet bezine dokunmuş olması ihtimali yüzünden utanıp durmuş. Tuvalete giderken pis koku her adımda biraz daha fazla burnuma çarpıyordu. Fakat nefesimi tutarak içeri dalıp bir dakika sonra tekrar koridora çıkacak kadar güç buldum kendimde. Yavaş yavaş yerime döndüm. O ara Petra'yı gördüm. Konuşmak istedim ama o kadar halsiz görünüyordu ki beni tanımış olduğundan bile emin değildim. Çocuk oyuncaklarının sesi kesilince akşam olduğunu anladım. Dışarıdakileri, Rainer'ı düşünmeye çalıştım. Çok zordu. Buna gayret ederken enerjimi kaybetmekten korkuyordum. Bu kuluçka makinesinde bir gece daha geçirmek en korktuğum şeydi. Kaptanın ve ikinci pilotun önlem almış olduklarından emindim gerçi. Ortada göründükleri zaman fazla sinirli ve fazla endişeli bir halleri yoktu. Dışarısı o kadar aydınlıkken uyumak istemeyen yorgun çocuk. Duvarda lekeler, duvar kağıdının deseni, abajurun tozu üzerinde sinek pislikleri benek benek. Uyku böyle başlar, rüyalara böyle dalınır. Uçağın içinde böyle şeyler, düzensizlikler araştırıyordum. Tavanda, bagaj filelerinde, sağda solda, plastik kaplamalı duvarlarda. Baktığım hiçbir şey dinlendirici ve hayal kurmaya uygun değildi. Bir sinek vızıltısı bile yok. Uçak yepyeni, kusursuz, mükemmel görünüşü ve işleyişi hissettiğimiz acılara uygun değil. Taba rengi ve koltukların iyimserlik saçan portakal sarısı insanın hayalini frenliyordu. Havalandırmanın, ışıkların ve çağırma zilinin düğmeleri benim gözümün önünde bazı yüzler, hayvan şekilleri getirmeme, dünkü korkunç günün siyah beyaz veya renkli şeridini yeniden gözden geçirmeme yeterli değildi. Bir an düşündüm. Hapisteki insanların durumu daha iyi. Hiç değilse böyle hayal oyunları yapabilirler. Işıklar yanıyor. Arkamızdaki bey hafiften horluyor. Acaba Heisenstam'lı Ingeborg Wendland ile rüyamı değiştirmek ister miydim diye bir an düşündüm. Az sonra bir bank üzerinde güneşleniyordum. Bizimle değiştirilmek istenen hapisteki genç kadınlarla erkekleri, kendilerini ordu olarak nitelendiren bu insanları çok az düşünüyordum. Onlardan söz edildiği bunca yıl içinde onları hiç anlamamıştım. Bildirilerini, dillerini, hedeflerini hiç anlamıyordum. Herkes onları reddettiği için ben de reddediyordum. Fakat onları anlatıldığı kadar tehlikeli de görmüyordum. Onlara karşı belli bir nefretim yoktu. Sadece hoşlanmıyordum. Yanlış yöntemler kullandıklarına emindim. Onlarla yanlış yöntemlerle savaşıldığına da emindim. Aslında bu grubun polisin çok işine geldiği de kesindi. Fakat kendimi onların tehdidi altında görmüyordum ve onlarla yakından ilgilenmiyordum. Akıllarına tutuklu ve mahkum arkadaşlarının serbest bırakılması için uğraşmaktan başka bir çare getirmeyişlerini de bir zaaf olarak görüyordum. Fakat bu gece onları kendimle aynı durumda gördüm. Daha geniş yerlerde ama ömür boyu hapisteler. Terlediklerini, inlediklerini, bağırdıklarını, uykusuz kaldıklarını, acı çektiklerini, dişlerini sıktıklarını hissedebiliyordum. Benim hayallerim onların hayalleri de olabilirdi. Benim baş ağrım, benim kalbimin atışı da. Sükunetimi korumak için yaptığım umutsuzca dualar sadece bu uçağın duvarlarına kazılmakla kalmıyordu. Ve bütün umutlar bir yumruk halinde patlayıcı bir isteğe dönüşüyordu. Çıkmalı, buradan çıkmalı, çıkmalı. Başımı kollarıma dayamış, hareket etmeyi özleyip duruyordum. Çocuklarla koşu yarışı yapıyorduk. Benim çocuklarımdı ve neredeyse benimle aynı boydaydılar. 15 yaşlarında bir kız, bir oğlan. Onlar benden hızlı koşuyorlardı. Beni geçiyor, beni geride bırakıyorlardı. Fakat sonra küçüldüler, küçüldüler. Bacakları kısaldı. Yeniden onlara yetiştim. Nefes nefese kalmıştım ama gittikçe ufaklaşan onlardan hızlıydım. Önce 6 yaşına indiler, sonra 2. Onlar elimde eriyip yok olmadan kara derili bir adam bizi bir konferansa davet etti. Arka kısmı geniş bir bahçeye açılan bir salonda bir sürü hukukçu oturuyordu. Devlet başkanı konuşuyordu. Çocukların canı sıkıldı ve yeniden büyüdüler. İhtiyar teyzem Ellie yanımda durmuş bana, "Gel benimle, arkada bir bahçem var, çilekler ve böğürtlenler oldu," dedi. Çocuklar da ben de gidiyoruz onunla. Oysa ben devlet başkanının yalnız benim için konuştuğunu hissediyorum. Uyandığımda sırça bir çanak içindeymişim gibiydim. Organlarımı yavaşça oynattım. Çanak çıtır çıtır etti. Bu ses günlerden beri terleme sonucu tenimde, bluzumun kıvrımlarında, pantolonumda oluşan birikintilerin kuruyup sertleşmesinden ileri geliyordu. Kendi terimin kokusu da bir yabancınınki kadar kötü geliyordu. Yalnız benim böyle kokmadığımı bilmek bir teselli değildi. Ingeborg hoş hareketlerle ellerine masaj yapıyordu. Sıra manikürde diye düşündüm. Ben de ona bakarak onun gibi masaja başladım. Rainer onu benimle gelmesi için çağırdığım zaman hiç şaşırmıyor. Hiç çekinmeden daha asansörde bluzumu ve etekliğimi çıkarıyor. Asansör geniş bir çatı bahçesinde duruyor. Ben yarı çıplak çimenlerin üzerine diz çöküyorum. Rainer'ın elleri son derece yumuşak. Rainer'ın yüzü Geralt'ın yüzüydü. Onu okşuyorum. Çileden çıkıyor. Birbirimizden kaçıyor. Sonra birbirimize koşuyoruz. Geralt yüzlü Rainer. Uzun otların arasından yukarılarda uzakta bir uçak görüntüsü. Şafak söküyordu. Benim saatime göre 4'tü. Demek burada sabahın 7'si olmalı. İlk elle hesaplanan saatler artık 1 ele indi. Bugün pazar dedim Ingeborg'a. Her şey iyi olacak. Fark etmez, ben kiliseye gitmiyorum dedi. Ben de gitmiyorum. Gece uyumaya çalıştığım bir sırada ellerini dua pozunda birleştirmişti. I will kill you. This is your second fault. You will be executed immediately. Yezid bağırarak ikinci pilot Bay Fuşu önüne katmış itiştiriyordu. Tabancası ile dürterek onu boş yere oturttu. Sonra elinde bir saatle koridorda 4 dönerek tepinmeye başladı. Onu bazı yolcuların gözüne doğru sallıyor ve bağırıyordu. This is a Javis watch, isn't it? Ben korkarak omuzlarımı kıstım. Bazıları belirsiz bir baş hareketi yaptılar. Elebaşı gene ikinci pilotun yanına koştu. Ona ayağa kalkıp ellerini kaldırmasını emretti. Kaptan Kruger araya girip Yezid'i yatıştırmak istedi. Bir erkeğin ağladığını duydum. Elebaşı kaptanı aldırış etmedi. Onu def etti ve tabancasını ikinci pilotun şakağına dayadı. Adam hıçkırarak başını yana çevirdi. Fakat böylece korsanın tabancayı kafasına daha çok bastırmasına sebep oldu. Kulaklarımı kapamayı düşünmüyordum. Kaptan yanı başında duruyor, konuşuyor, kollarını kaldırıyordu. Sesini emir verircesine yükseltmişti ama cümlesi Yezid'e üstünlük taslamadığını belli edecek kadar yumuşaktı. Don't do it, Captain. Elebaşı tabancayı şakaktan çekmiyordu. Sol eli ile gene saati havaya kaldırmış, ikinci pilota soruyordu. Bunun bir Yahudi işareti olduğunu bilmiyor musun? I really don't know, Captain. Sesi ürkek değildi, bağırır gibiydi. Ağlayan bir insandan umulmayacak kadar kuvvetli çıkıyordu. Yezid sırıttı ve sözlerini kelime kelime tercüme ettirdi. Bayanlar, baylar, şimdi size korsan değil, özgürlük savaşçısı olduğumuzu göstereceğiz. Sizleri bağışlayabiliriz. Pilot, saatini kır. Tabancayı pilotun başından çekip ağır ağır indirdi. Saati suçluya geri verdi ve bir daha emretti. Saati kır. Pilot saati yere fırlattı. Üzerine basıp zıpladı ve panik içinde söylendi. Believe me, believe me. This is just a normal fucking watch. Sararmıştı, ter içindeydi. Ağlayarak, küfrederek saatin üzerinde tepiniyordu. Yezid sırıtıyordu, durmasını emretti. Eğilip saatin yuvasını yerden aldı, onu ışığa doğru tuttu ve yeniden sıraların arasına daldı. How many points has the Javis Star? Diye gürledi. Kimseden ses çıkmadı. Soruyu tercüme ettirdi. Kimse cevap vermeye cesaret edemiyordu. Ben bunu biliyordum diye düşündüm ama şimdi birdenbire hatırlayamıyordum işte. 5 mi, 6 mı, 7 miydi? Dört dedi birisi. Beş. Evet altı diye düşündüm. Hayır beş. Yezid bizim sıranın önüne kadar gelmişti. Ben yavaşça five dedim. O dönüp geri gitti ve elinde bir tabaka kağıtla tekrar geldi. Üzerinde David yıldızı çiziliydi. Ağır adımlarla ve tehdit edici bakışlarla koridoru baştan başa yürüyerek gidiyordu. Ve kah bağırarak, kah yavaş sesle şu cümleyi tekrarlıyordu. Bakın işte, bu domuzların işaretidir. Bunu aklınızda tutmak zorundasınız. Bunu bilmek zorundasınız. Sizi Alman piçleri. Bakın altı nokta. Altı, altı, altı. Sonra tabancasını kaptı, namlusundan tuttu, saatin yuvasını koltuklardan birinin kenarına koyup kabzısı ile vurdu, vurdu, ezdi. Nihayet rahatlamıştı. Çevresine memnun gülümsedi. Bütün bunlar bana bir gün önce yaşadığımız ve çok gerilerde kalmış gibi unuttuğumuz sahneyi hatırlattı. Oldukça sakin geçen bir geceden sonra bir adamın başka birinin şakağına tabanca dayamasıyla ortaya çıkan bu terör biçimi gereksiz, gerçek dışı ve ürkütücüydü. Bay Fuchs için titrediğim halde tehdidin ciddi olduğuna inanamıyordum. Hepsi taktik, hepsi kurnazlık, bizi korkutmak, sindirmek için yapıyorlar. Önce kim güçlüyse ona saldırıyorlar. Dün kaptan pilota, bugün ikinci pilota. Onları titretebilirlerse hepimiz titreriz. Onlara uçağın şefinin kim olduğunu gösterirlerse bizimle fazla uğraşmalarına gerek kalmaz. Fakat şu Yahudi yıldızı için bu kadar kızgınlık gösterisi gerçek miydi? Bilmiyordum. Yahudi düşmanlığıyla aklını bozmuştu. Ya benim kızgınlığım? Kritik bir anda bu yıldızın kaç kişi olduğunu bilemeyişime utanıyordum. Ya yanlış bir cevap verseydim ne olurdu? Ya da doğru bir cevap verip kötü bir karşılık bulsaydım diye düşündükçe utancım artıyordu. Elebaşı sert bir öğretmen gibi bağırmıştı. İsterik, zavallı, eli sopalı biri, aşağılık duygusu çeken bir esey askeri, kendimi geçmişe dönmüş gibi görüyordum. Babalarımız ve büyük babalarımız uygun adım marş marş yürüyorlar, emirler yağdırıyor ve güçlülere özgü gülümseyişleriyle ve güçlülüğün sevincini yaşayan bir sürü halinde babalarımız ve atalarımız altı köşeli yıldızı vitrinlere, duvarlara çiziyorlar ve ilan ediyorlar. Müfrit gazetelerde altı köşeli yıldızla alay ediyorlar, yıldızı komşularının paltolarına, ceketlerine takıyorlar ve onları sokakta, otobüs duraklarındaki kuyruklarda tanıyıp ayırıyorlar ve onları taşıt araçlarından, gazino ve otellerden, parklardan kovalıyorlar, onlara köpek beslemeyi, telefon kullanmayı yasaklıyorlardı.